Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Sakın Beşincisi Olma başlıklı yazıyı sunacağız. Hak dostu sufiler, tasavvuf anlayışlarını şer'i ilimler üzerine bina etmişler, ilme ve alimlere büyük değer vermişlerdir. Nakşi büyükleri için kullanılan hace kelimesi Türkçe'de hoca manasına gelir. Bu da şeyhlerin büyük çoğunluğunun İslami ilimlerde behre sahibi birer alim olduğunu gösterir. Nakşi meşayihi sağlıklı bir tasavvufi hayatın devamı için bugün de dini ilimleri desteklemeye devam etmektedirler. Dün tekkenin yanında medrese inşa eden Nakşi büyükleri bugün de Kur'an kurslarına, imam hatiplere, ilahiyat fakültelerine ve hafızlık kurumlarına destek olmaktadırlar. Bunun da ötesinde kendi evlatlarını bizzat bu okullarda okutmaktadırlar. Zira sufilere göre mal vermek yerine göre kolaydır. Esas can vermek, yani canımız olan çocuklarımızı bu okullara yönlendirmektir. Zira gençlik Kur'an'la buluşamazsa, bu onların can damarlarının kesilmiş olması demektir. Bu sebeple din düşmanları en çok İslami eğitim veren okullarla uğraşmışlardır. İmam Rabbani Hazretleri de bu hususta son derece dikkatli davranmış ve müritlere yazdığı mektuplarda İslami ilimleri öğrenmeyi, dini eğitim kurumlarına destek olmayı tavsiye etmiştir. Muhammed Muvaffak adlı bir seveni İmam Rabbani'ye bir miktar para göndererek bunu medrese öğrencilerine, kalanını da tekkedeki dervişlere dağıtmasını istemiştir. Bu sıralamada ilim taliplerinin öne alınması imamın hoşuna gitmiş ve ona cevaben yazdığı mektupta bunu şöyle ifade etmiştir. Allah Teala peygamberlerin efendisi aleyhisselam hürmetine din düşmanlarına karşı olan mücadelenizde yardımcınız olsun. Dervişlere iltifat dolu mektubunuzu okumakla şereflendim. İlim öğrenen talebelere ve tasavvuf yolunda çalışan gençlere sarf edilmek üzere bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. İlim öğrenen talebeleri tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan müridandan önce yazdığınızı görünce çok sevindik. İlim talebesini ileride tutmak ve onları önce zikretmek, şeriatı yüceltmek anlamına gelir. Zira onlar dinin bekçileridir. İslam şeriatı ve Mustafa'nın getirdiği din onlar sayesinde ayakta durmaktadır. İmam Rabbani'ye göre en büyük hayır dini eğitim kurumları açmak, onların ihyası için uğraşmaktır. Fakirlere aşevi açmak, kuyu açmak bunların hepsi güzeldir. Ama bunlar insanın dünya hayatında fayda verir. Eğer bu yardım yapılan beldelere Kur'an eğitimi götürülemiyorsa infaklarımız eksik olmuş olur. İmam-ı Rabbani Kur'an eğitimi yolunda sarf edilen infakların hayırlar içinde en üstün olduğunu şöyle anlatır. En kıymetli ibadet, insanlara yapılacak en büyük iyilik, İslam'ın ahkamının öğrenilmesine, yapılmasına çalışmak, onun yaşanmayan hükümlerini tekrar canlandırmaktır. Bilhassa şu zamandaki İslami esaslar yıkılmaya terk edilmiştir. Bu zamanda Allah Teala'nın emirlerinden bir tanesinin yerine getirilmesine sebep olmak, binlerle, milyonlarla sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü dinin esaslarını ayağa kaldırmak, peygambere uymak, onların vazifesine ortak olmaktır. Son zamanlarda İmam Hatip okulları, hafızlık ve seçmeli din dersleri manevi hayatımıza yeni bir canlılık kazandırmıştır. Ayasofya Camii'ni açmak ne kadar önemliyse, bu mabetleri ihya edecek şer'i ilimlere vakıf hafızlar, alimler yetiştirmek de o kadar ehemmiyetlidir. Hele bu mücadeleye toplumun her kesiminden insanların, özellikle de devlet ricalinin katılımı ayrı bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi, asırlara ışık tutacak, dünyanın her köşesini aydınlatacak Kur'an muallimlerini yetiştirmesidir. Allah Resulü Ashab-ı Suffe'nin üzerine titremiş, vaktinin büyük çoğunluğunu onları yetiştirmeye adamıştır. onun yetiştirdiği muallimler sayesinde Kur'an'ın nuru kısa zamanda tüm dünyaya yayılmıştır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te kendini taşlayan ayaklarını kanatan müşriklere beddua etmemiştir. Aynı şekilde Uhud'da dişi kırıldığı, yüzü yaralandığı halde, "Ey Rabbim, kavmime hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyor" diye hayır dua etmiştir. Ama mesele Kur'an ehli sahabesinin şehit edilmesine gelince, Peygamberimiz tamamen farklı bir tavır takınmış, bir-i muana diye bilinen ve yaklaşık 70 Kur'an'ın şehit edildiği hadisede bu ihaneti yapanlara 40 gün boyunca sabah namazından sonra beddua etmiştir. Müslüman milletleri ayakta tutacak olan onların Allah'ın kitabına ve Peygamberinin sünnetine sımsıkı sarılmalarıdır. Bu sebeple olsa gerektir ki, Cumhuriyet döneminde gerek dindar görünen, gerekse de dine karşı gözüken menfi hareketlerin tümü ittifakla İmam Hatip okullarına karşı olmuşlar, bu okulların kapatılması için ellerinden geleni yapmışlardır. Hamdolsun ki milletimiz bu okullara sahip çıkmış, nice güzel insanlar bu okullardan mezun olmuşlardır. Bugün üstümüze düşen, aynı şekilde bu okullara sahip çıkmak, evlatlarımızı bu okullarda okutmaktır. Bazı kardeşlerimiz bu okullarda kalitenin düştüğü şikayetinde bulunmaktadır ki, eğer böyle bir iddia doğruysa bu bizim söz konusu okullara olan alakamızın düşmesindendir. İbn Ataullah İskender Hazretleri, "Allah'ın yanındaki kıymetini bilmek istersen, sen Rabbine kalbinde verdiğin yere bak" der. Rabbimize onun yüce kitabına, şeriatına önem verenler, çocuklarını bu eğitimden mahrum etmezler. Dine az ehemmiyet verenlerse, çocuklarını sadece dünya menfaati için önemli olan okullara gönderirler. Bu hususta özel dersler aldırırlar ama mesele Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gelince birkaç haftalık cami kurslarını yeterli görürler. Tabii ki düzgün bir Kur'an eğitimi aldıktan sonra çocuklarımızı dünya açısından avantajlı olan okullara da göndermemiz mümkündür. Aslında yüce dinimiz dinle dünyayı birbirinden ayrı tutmaz. İslam'a ve Müslümanlara hizmet amacıyla dünyevi bir bilimi öğrenmek ahiret yatırımı haline gelirken, sırf dünyalık için dini ilimleri öğrenmek ancak dünyalık bir amel olmaktadır. Netice olarak Allah katındaki değerimiz, bizim onun yüce kitabına verdiğimiz kıymet kadardır. Ne acıdır ki bugün bazı tarikat erbabı, İslam ilimleri, kışır ilimleri diye küçümsemekte, ulemayı da zahir uleması diye önemsizleştirmektedir. Zaten bu tür ilimden uzak yollarda bir süre sonra sapıtmakta ve yok olup gitmektedirler. Bu hususta Peygamber Efendimizin şu hadisini asla unutmayalım. Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyenlerden ol, yahut bunları sevenlerden ol. Beşincisi olma, helak olursun. Yüce Rabbimiz bizi yukarıdaki dört grubun hepsine ilhak eylesin. Bildiğimizin öğreteni, bilmediğimizin öğreneni, dinleyeni ve seveni olalım. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı "Sakın Beşincisi Olma" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Hepimiz Rehiniz" başlıklı yazıyı aktaracağız Sesli Dergi'de şimdi de. İman edenleri ve onların nesillerinden makbul bir imanla kendilerinin izlerini takip edenleri cennette birbirlerine kavuşturacak, bu kavuşturma sebebiyle kimsenin sevabından da bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Yüce Rabbimiz imanla ahirete göçen ana baba ve evlatları cennette buluşturup aynı yerde iskan edecektir. Ayet-i Kerime hem bu müjdeyi vermekte hem de bunun şartlarını belirlemektedir. Buna göre bahsi geçen ana babalar, iman ve salih amel sahibi kimselerdir. Nesilleri de iman ve salih amel bakımından onlara tabi olmuş, onların izini takip etmişlerdir. Fakat nesilleri amel bakımından atalarından daha aşağı derecede kalmışlar, onların derecesine ulaşamamışlardır. İşte Allah Teala katından bir lütuf olarak iman edip onlara tabi olmaları sebebiyle nesillerini cennette atalarının derecelerine çıkaracaktır. Böylece hepsinin huzur, sürur, zevk ve sefalarını kemale erdirecektir. Nesillerini kendilerine katmaktan dolayı yaptıkları amellerin sevaplarından da en küçük bir şey bile eksiltmeyecektir. Mükafatlarını tas tamam ödeyecektir. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre çocukların salih amelleri sebebiyle ana babaların cennette derecelerinin yükselme ihtimali de vardır. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala cennette salih kulunun derecesini yükseltir. O kul, "Ya Rabbi, bana bunu hangi sebeple lütfettin?" diye sorduğunda Cenab-ı Hak, "Çocuğunun senin için istiğfar etmesi sebebiyle" buyurur. Yalnız burada "her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir" ifadesi çok önemli bir noktayı beyan etmekte. İslam'ın iman, amel, affedilme, bağışlanma, mükafat veya ceza görme denkleminde belirlediği eşsiz ahengi ortaya koymaktadır. Rehin şöyle olur. Bir kişi birinden bir miktar borç alır. Borç veren de alacağının ödenmesi için teminat olarak borçlunun bir şeyini kendi yanında rehin tutarsa, o borcunu ödemediği müddetçe rehin geri verilmez. Belirtilen süre geçmesine rağmen kişi rehin olan malını kurtarmazsa, o rehin olunan şey alacaklının mülkiyetine geçmiş olur. Allah'la insan arasındaki muamelenin durumu burada bu şekilde bir muameleye benzetilmiştir. Allah'ın insana dünyada verdiği mal, mülk, güç, kuvvet, irade ve kabiliyetler sanki onun kullarına verdiği birer borçtur. Bu borcun teminatı olarak da kulların nefsi Allah Teala katında rehindir. Kul bu malı, mülkü, bu güçleri ve iradeyi sağlam biçimde doğru yolda kullanarak iyilikler yapıp sevaplar kazanmak suretiyle borcunu öderse, rehin olan nefsini kurtaracaktır. Yoksa o rehin olarak tutulacak, serbest bırakılmayacaktır. Nitekim her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Ancak amel defterleri sağdan verilen uğurlu ve mutlu kimseler başkadır. Ayetleri de bu manayı destekler. Dolayısıyla bu cümlenin zikredilmesi hem ana babalar hem de nesiller açısından çok önemlidir. Buna göre nesillerin kurtuluşu ve atalarının derecelerine yükselişleri, kendilerinin hiç katkıları olmaksızın sırf atalarının, babalarının kazançlarıyla değildir. Kurtuluşlarının asıl sebebi kendilerinin iman ederek babalarına uymaları ve izlerinden gitmeleridir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Hepimiz Rehiniz" başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak bu akşam Sesi Dergi'de Doçent Doktor Murat Kaya imzalı "Sırttan Yükü İndirmek, İnsanları Affetmek" başlıklı yazıyı aktaracağız. Yüce Rabbimiz güzel sıfatlarının kullarının üzerinde görülmesini ister. Buna Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak denir. Kulların bilhassa af sıfatıyla ahlaklanmaya çok ihtiyacı vardır. Çünkü onlar birbirlerine karşı da devamlı hata ve kusur işlerler. Çoğu zaman belki bunu isteyerek yapmazlar. Acziyetleri ve zayıflıkları buna sebep olur. Yaptıktan sonra da pişman olurlar. Sonra da bu hataların yok olmasını, bilinmemesini ve onun karşılığı olan cezadan vazgeçilmesini isterler. "Ne olacak canım, yapmışız bir hata, affediversin" derler. intikam hırsının sürdürülüp gitmesinden hoşlanmazlar. Onlar, insanlardan böyle af beklerken, kendilerine karşı bir hata işlendiğinde çoğunun meseleye bakışı değişiverir. Nefsin hasisliği tutarak, "Yapılır mı böyle şey canım, yapmaması gerekirdi, asla affetmem." gibi düşüncelere kapılırlar. Kendileri için istedikleri şeyi başkası için istemezler. Halbuki Resulullah, sizden biri kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurur. Öyle insanlar görürüz ki birbirlerine küseli yıllar olmuş, maksadını aşan bir söz, bir ömür sürdürülmüştür. O bana şöyle demişti sözü küflenmiş vaziyette devamlı tekrarlanıp durmaktadır. Bu sebeple kardeş kardeşten uzak kalmış, aileler darmadağın olmuştur. Halbuki en iyi intikam affetmektir denilmiştir. Affetmek, kişinin üzerindeki yükü atması demektir. Affeden insan, surat asmanın yorgunluğundan, intikam fırsatı beklemenin gerginliğinden, insana göre tavır belirleme zahmetinden kurtulur. Zihni ve kalbi hafifler, Allah'ın kullarını sevindirir. Büyük bir iyilik yapmış olmanın huzur ve rahatlığıyla yaşar. Bu affı karşılığında ahirette alacağı sevabın ümidiyle heyecanlanır. Affede affede affa layık hale gelir. Bunlar üzerinde düşündüğümüzde aslında ferdin ve toplumun huzurunun büyük oranda insanın affedicilik vasfını kazanmasına bağlı olduğunu görürüz. İnsanlar birbirlerini affettiklerinde çok büyük problemler daha doğmadan ölür, pek çok kötülüğün önüne baştan geçilmiş olur. Peki affedici olmak için sebep nedir? Bunun için pek çok sebep vardır. 1. Affedenleri Allah Teala sever. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Rabbimizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Mağfirete koşmanın insanları affetmekten geçtiğini görüyoruz. İnsanları affederek Allah'ın mağfiretini kazananlar hem muttaki hem de muhsin vasfını kazanıyorlar. Buradan şunu da anlıyoruz ki insanın affedicilik vasfını kazanabilmesi onun Allah'tan korkmasına bağlıdır. Ancak Allah'tan korkan ve rızasını kazanmak isteyen kimse fedakarlık yapabilir. Diğer taraftan Allah'ı seven kimse, onun sevdiği şeyleri de sever. Allah'ın affetmeyi ve affedenleri sevdiğini bilen insan, kendini affedici olmaya zorlar. Başta bunu zorlanarak yapsa da, sonra alışır ve bunu adet haline getirir. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e Uhud'da hata yapan ve 70 kişinin şehit olmasına sebep olan sahabileri affetmesini ve onlar için Allah'tan mağfiret dilemesini emretmesi ne büyük bir hadisedir. Bunun üzerinde iyice düşünmek gerekir. Demek ki affedilmeyecek bir şey yoktur. Bu derece büyük hatalar bile affedilebilir ve onlar için mağfiret dilenebilir. Affetmenin ihsan ve iyilik olduğu ve Allah'ın muhsinleri sevdiği muhtelif ayetlerde ifade edilmiştir. 2. Affetmek Allah'ın mağfiret ve rahmetine vesile olur. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Af ve mağfiret Allah'ın sıfatlarından olduğu için, Allah kendi sıfatlarıyla vasıflanan kullarına daha iyisiyle karşılık vermekte, onlara mağfiretiyle birlikte rahmetiyle de muamele etmektedir. 3. Affedenlerin ecri Allah'a aittir. Allah Teala şöyle buyurur. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o, zalimleri sevmez. Kişi kendisine yapılan kötülüğe aynıyla karşılık verebilir. Bu onun hakkıdır, ancak çok makbul bir şey değildir. Kötülüğü affetmekse zordur. Zor olan şeylerin mükafatı da büyük olur. Bu sebeple kötülüğü affedenlerin ecrini Allah Teala kendi üzerine almıştır. Bu da onların ecrinin çok büyük olacağını gösterir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zümrenin mahşer yerindeki sevinç anını şöyle haber verir. Kullar hesap için durduğunda, kılıçlarını boyunlarına koymuş ve yaralarından kan damlayan bir grup gelir ve cennetin kapısının önünde toplanırlar. Bunlar kimlerdir diye sorulur. Bunlar şehitlerdir. Aslında onlar ölmemişlerdi. Hayattaydılar ve Allah tarafından rızıklandırılıyorlardı denilir. Sonra bir münadi, ecri Allah'a ait olanlar kalksın ve cennete girsin diye nida eder. İkinci defa, ecri Allah'a ait olanlar kalksın ve cennete girsin der. İnsanlar, ecri Allah Teala'ya ait olanlar kimlerdir diye sorarlar. İnsanları affedenler diye cevap verilir. Sonra münadi üçüncü defa nida ederek, ecri Allah'a ait olanlar kalksın ve cennete girsin der. Bunun üzerine şu kadar bin kişi kalkar ve hesaba çekilmeden cennete girer. 4. Affetmek azmedilmeye değer bir iştir. Allah Teala, kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir buyurur. 5. Allah peygamberimize af yolunu tutmasını emretmiştir. Kendisine zulmedeni affetmeyi, vermeyene vermeyi, gelmeyene gitmeyi öğretmiştir. Allah'ın rahmeti o kadar nihayetsizdir ki, kullarını kendisi affettiği gibi, onların da birbirlerini affetmelerini istemekte ve buna ısrarla teşvik etmektedir. İnsanları affedelim, yükten kurtulup hafifleyelim ve susuzlara yetişen bahar yağmuru gibi olalım. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Murat Kaya'nın kaleme aldığı Sırttan Yükü İndirmek, İnsanları Affetmek başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.